3. Geçtiğimiz perşembe aranızdan bazılarına zaman makinesinin çalışma ilkelerinden söz etmiş ve aletin kendisini atölyedeki tamamlanmamış haliyle sizlere göstermiştim. Evet işte makine burada. Gerçi biraz yol yorgunu. Ayrıca bir fil dişi kol çatlamış ve pirinç parmaklıklardan teki eğilmiş. Ama bunun dışında pek bir sorunu yok sanırım. Onu cuma gününe bitirmeyi ummuştum. Ama cuma günü montajın neredeyse sonuna gelmişken nikel kollardan birinin diğerinden tam 2,5 santim kısa olduğunu fark ettim. Yeniden yaptırmam gerekti tabii. Bu yüzden alet ancak bu sabah tamamlanabildi. Zaman makinelerinin ilki bugün saat 10'da kariyerine başladı. Onu son bir kez kurcaladım. Tüm vidalarını tekrar sıktım. Kuvars kristali rodaya bir parmak daha yağ koydum ve koltuğa yerleştim. O anda az sonra yaşayacaklarım için hissettiğim merakın az çok aynını kafatasına silahı dayamış intihara niyetli biri hissedebilir ancak. Başlama kolunu bir elime aldım, öteki elime de bitirme kolunu, birincisine ve hemen hemen aynı anda da ikincisine bastım. Makara gibi dönüyordum. Kabuslardaki gibi bir düşme hissi duydum ve çevreme bakındığımda aynen eski haliyle laboratuvarı gördüm. Peki bir şeyler olmuş muydu? Aklımın bana oyunlar oynadığından kuşkulandım bir an. Sonra saat çekti dikkatimi. Bana birkaç saniye gibi gelen bir süre önce onu 1-2 dakika geçiyordu. Şimdi ise saat neredeyse 3.30'tu. Derin bir nefes aldım, dişlerimi sıktım, iki elimle başlama koluna yapıştım ve bir hengame ile fırladım. Laboratuvar sislendi ve karardı. İçeri Bayan Watchett girdi ve besbelli beni görmeden bahçe kapısına doğru yürüdü. Gidip geri dönmesi toplam 1 dakikasını almıştır ama benim için odanın içinden bir füze gibi fırlamıştı. Yüklendim ve kolu en ileri seviyeye getirdim. Bir lambanın sönüşü gibi gece geldi. Sonraki anda da yarın oldu. Laboratuvar silikleşti, puslandı, giderek soldu. Yarının kara gecesi indi, sonra tekrar gündüz, yeniden gece, tekrar gündüz, daha hızlı, girdap gibi dönen bir mırıltı doldu kulaklarıma ve zihnime tuhaf, alıkça bir dağınıklık çöktü. Korkarım zamanda yolculuk yapmanın eşi benzeri olmayan duyularını size aktaramayacağım. Bunlar son derece tatsız. Sanki bir eğlence trenindeymişsiniz gibi çaresiz, paldır küldür bir gidiş. Ve her an gerçekleşebilecek bir çarpışmaya dair korkunç sezgiler. Ben hızımı arttırdıkça gece kara bir kanadın çırpışı gibi günü izliyordu. Laboratuvarın belli belirsiz görüntüsü çok geçmeden benden uzaklaşmıştı. Sonra güneşin gökyüzünde hızla zıpladığını gördüm. Her dakika başı yukarı sıçrıyor ve her dakika bir günü belirtiyordu. Laboratuvarım yok olduğunu düşünüyordum. Açık havaya çıkmıştım. Bir iskele gördüm sanki ama hareket eden herhangi bir cismi ayırt edemeyecek kadar hızlı gidiyordum. Sürünen en yavaş salyangoz bile yanımdan uçuyor, karanlık ve ışığın göz kırpar gibi ardı arkasına görünüşü göze aşırı bir acı veriyordu. Derken araya karışan karanlıklarda ayın hilalden dolunaya kadar tüm evrelerinden çabucak geçtiğini gördüm ve onu çevreleyen yıldızları yakaladım gözucuyla. Biraz sonra hız kazanmayı sürdürerek yoluma devam ederken gece ve gündüzün çırpıntısı yerini sürekli bir griliğe bıraktı. Gökyüzü ilk alaca karanlığınkine benzeyen muhteşem aydınlıkta bir renge, eşsiz derinlikte bir maviliğe büründü. Zıplayıp duran güneş ateşten bir çizgi halini aldı. Göz alıcı bir kemer olup çıkmıştı uzayda. Ay daha silik, dalgalanan bir şeritti. Yıldızları ise ara sıra mavinin içinde titreyen parlak bir çemberi saymazsak artık hiç göremez olmuştum. Manzara sisli ve bulanıktı. Şu an üzerinde bu evin durduğu tepenin yamacındaydım hala. Yamaç gri ve puslu yanımda yükseliyordu. Ağaçların büyüdüğünü ve buhar bulutları gibi değiştiğini gördüm. Kah kahverengi, kah yeşil, büyüyor, yayılıyor, sonra parçalanıyor ve geçip gidiyorlardı. Koca binaların donuk ve zarif bir şekilde yükseldiğini ve düş gibi geçtiklerini gördüm. Dünyanın tüm yüzeyi değişiyordu sanki. Gözlerimin önünde eriyor ve akıyordu. Hızımı kaydeden kadranın üstündeki küçük eller gittikçe daha hızlı dönüyordu. Sonra güneşin aşağı yukarı sallandığı çekti dikkatimi. Gün dönümünden gün dönümüne. 1 dakikadan daha kısa bir süre içinde ve en sonunda hızım artık dakikada 1 yıldan fazlaydı. Bembeyaz karlar dakika dakika dünya yüzeyinden geçiyor, kayboluyor ve onu ilkbaharın parlak, kısa süren yeşilliği izliyordu. Başlangıçtaki tatsız duygular o kadar şiddetli değildi artık. en sonunda çılgınca bir neşeye dönüştüler. Doğrusu makinede açıklamasını bulamadığım hantal bir sallanma fark ettim. Ancak aklım onunla ilgilenemeyecek kadar karışıktı. Böylece içimden taşan bir çeşit delilikle kendimi geleceğin içine attım. Önceleri durmayı pek düşünmüyordum. Bu yeni duygulardan başka herhangi bir şeyi de. Ama sonra beynimde yeni, taze izlenimler canlandı. Biraz merak ve onunla birlikte kaçınılmaz bir korku. Ve sonunda beni tamamen ele geçirdiler. Düşündüm de gözümün önünden hızla akan ve dalgalanan o gizemli ve bulanık dünyaya şöyle yakından bir göz atabilsem, insanlığın kim bilir hangi garip gelişmeleri, eksik uygarlığımızın üzerine eklenmiş ne muhteşem ilerlemeler görünebilirdi. Çevremde bizim devrimizin binalarından çok daha büyük, muazzam ve görkemli mimari yapılar yükseliyordu. Ama parıltı ve sisten yapılmışlardı sanki. Tepenin yamacından zengin bir yeşilin taştığını ve orada kış tarafından hiç bölünmeden kaldığını gördüm. Benim bulanık algılarımla bile dünya çok hoş görünüyordu ve aklım durma meselesine geldi. Benim ya da makinenin yerini işgal ettiği uzay parçasında herhangi bir cisim bulmak gibi tuhaf bir olasılıkla karşı karşıyaydım. Zamanın içinde son sürat gittiğim sürece pek önemi yoktu bunun. Kelimenin tam anlamıyla incelmiştim. Karşıma çıkan cisimlerin açıklıklarından su buharı gibi süzülüyordum ve durmam demek kendimi yoluma çıkan her neyse onun içine molekül molekül sıkıştırmam demekti. Engelin atomlarıyla kendiminkileri yakın bir etkileşime sokarak çok büyük bir kimyasal tepkimeye, büyük olasılıkla geniş kapsamlı bir patlamaya sebep olmak, kendimi ve makinemi olası bütün boyutların dışına bilinmeyenin içine fırlatmak demekti. Makineyi yaparken bu olasılık aklıma tekrar tekrar gelmişti gerçi, ancak o zaman bunu kaçınılmaz bir risk olarak kabul etmiş, neşeyle karşılamıştım. Bir insanın alması gereken risklerden biriydi. Ama risk gelip çatmıştı, kaçış yoktu ve artık aynı şen hava içinde değerlendiremiyordum onu. Açıkçası her şeyin mutlak yabancılığı, makinenin hastalıklı bir halde sarsılıp sallanması ve her şeyden önemlisi o uzatmalı düşüş hissi sinirlerimi bozmuştu. Asla duramayacağımı söylüyordum kendi kendime. Sonra ani bir hışımla derhal durmaya karar verdim. Sabırsız bir ahmak gibi manivelaya yüklendim ve makine zapt edilemez bir şekilde dönmeye başlarken ben havanın içine doğru baş aşağı savruldum. Kulaklarımda gök gürültüsü vardı. Bir an sersemlemişim galiba. Çevremde acımasız bir dolu yağıyordu ve ben devrilmiş makinenin önünde yumuşak çimin üstünde oturuyordum. Her şey hala kurşuni görünüyordu. Ancak çok geçmeden kulaklarımdaki kargaşanın kaybolmuş olduğunu fark ettim. Çevreme bakındım. Görünüşe göre bir bahçenin içinde açelya çalılarıyla çevrili küçük bir çimenlikteydim. Pembe ve mor çiçekler dolu tanelerinin vuruşuyla yağmur gibi düşüyordu. Yere çarpıp geri sıçrayan, dans eden dolu makinenin üzerinde bir bulut oluşturuyor, toprağın üstünde duman gibi geziniyordu. Bir anda iliğime kadar ıslanmıştım. ''Sizi görmek için sayılamayacak kadar uzun yılları aşmış bir adama karşı'' dedim. ''Çok konuksever'siniz doğrusu.'' Kısa sürede orada durup ıslanmanın ne kadar büyük bir budalalık olduğunu fark ettim. Ayağa kalktım ve çevreme göz gezdirdim. Çalıların ötesinde, sisli sağanağın içinden pek seçilemez bir biçimde, beyaz taştan oyulmuş gibi duran kocaman bir şekil belirdi. Fakat dünyanın geri kalanı görünmüyordu. Duyumlarımı tarif etmek zor. Dolunun oluşturduğu sütunlar inceldiğinde beyaz şekli daha bir berrak görebildim. Çok büyük olmalıydı çünkü boz bir huş ağacı omzuna değiyordu. Beyaz mermerdendi, biçim olarak kanatlı bir sfenkse benziyordu ama kanatları yanlara dikey açılmak yerine arkaya doğru yayılmıştı ve bu da ona havada asılıymış izlenimini veriyordu. Kaidesi bana bronz gibi geldi, kalın yeşil bir pas tabakasıyla kaplıydı. Tesadüfen yüzü bana dönüktü. Kör gözler sanki beni seyrediyordu. Dudaklarda hafif bir gülümsemenin gölgesi vardı. Yoğun bir aşınmaya uğramıştı ve bu yüzden nahoş bir hastalığın pençesindeymiş gibi görünüyordu. Bir süre durup onu seyrettim. Yarım dakika, belki de yarım saat. Dolunun onun önünde daha yoğun veya daha ince yağmasına bağlı olarak o da ileri ve geri gidip geliyormuş gibi duruyordu. Nihayet bir an için gözlerimi ondan alabildim ve dolu perdesinin havının artık döküldüğünü, gökyüzünün güneş vaadiyle aydınlanmaya başladığını gördüm. Çömelmiş beyaz şekle yeniden baktım ve birdenbire Yolculuğumun deli cesareti bütünüyle aklıma düştü. O sis perdesi büsbütün çekildiğinde ortaya neler çıkabilirdi? İnsanlığın başına neler gelmişti? Ya zulüm ortak bir tutku olmuşsa, ya bu arada ırk gelişip insanlığını kaybetmiş ve insanlık dışı, merhametsiz ve karşı konulamaz derecede güçlü bir yaratık haline gelmişse, ben eski dünyanın bir vahşi hayvanı gibi algılanabilirdim. Hem de halk tarafından en korkuncu, en iğrenci diye bilineni, vakit kaybetmeden katledilecek mundar bir mahluk olarak. Çok büyük olan başka şekiller de gördüm. Dinmekte olan fırtınanın içinden bana doğru sokulan ağaçlı bir tepe yamacında, girintili çıkıntılı duvarları ve uzun sütunlarıyla koca binalar bunlardan bazılarıydı. Panik ve korku içinde sıkışmıştım. Çıldırmışçasına zaman makinesine döndüm ve onu yeniden ayarlamaya uğraştım. Bu sırada fırtınanın arasından güneşin okları kamçı gibi iniyordu. Kurşuni sağanak bir kenara çekildi ve bir hayaletin yerde sürünen etekleri gibi gözden kayboldu. Üstümde yaz göğünün derin mavisinin içinden küçük belli belirsiz kahverengi bulut parçacıkları hiçliğe kıvrıldılar. Çevremdeki büyük binalar fırtınadan kalan ıslaklıkla ışıyarak açık ve seçik bir şekilde ortaya çıktılar. Katlarının çevresinde birikmiş olan henüz erimemiş dolu tanelerinin beyazıyla parıldıyorlardı. Kendimi yabancı bir dünyanın içinde çıplak hissettim. Üzerinde onun üstüne çullanmaya hazır bekleyen şahin kanatlarını bile bile berrak bir havada dolaşan bir kuşun hissettikleriyle aynı şeyleri belki de. Korkum cinnete dönüştü. Derin bir nefes aldım, dişlerimi sıktım ve makineyle yeniden el ense güreşmeye başladım. Müthiş saldırımın karşısında pes ederek ters döndü. Şiddetle çeneme çarptı. Bir elim koltukta, ötekisi manivelada nefes nefese bir halde durup yeniden binmeye hazırlandım. Ancak makinenin bu kadar çabuk geri adım atmasıyla cesaretim yerine gelmişti. Bu uzak gelecek dünyasına daha büyük bir merak ve daha az korkuyla bakıyordum artık. En yakın evin yüksek duvarındaki dairesel bir açıklıkta toplanmış, parlak, yumuşak cübbeleri içinde bir grup gördüm. Beni fark etmişlerdi. Yüzleri bana dönüktü. Sonra bana doğru yaklaşan sesler duydum. Beyaz Sphinx'in yanındaki çalılıkların arasından koşan erkeklerin baş ve omuzları geliyordu. Bir tanesi benim makinemle birlikte üzerinde durduğum ufak çimenliğe doğrudan çıkan bir patikada belirdi. Deri bir kayışla beline kuşanmış mor bir tünik içinde ufak tefek bir yaratıktı. Boyu 1.20 ya var ya yoktu. Ayağına sandalet veya potin giymişti ama tam olarak hangisi olduğunu ayırt edemedim. Dizlerine kadar bacaklarıyla başı çıplaktı. Bunu görünce ilk defa havanın ne kadar sıcak olduğunu farkına vardım. Çok güzel ve çok zarif ama tarif edilemeyecek derecede kırılgan bir yaratık olması beni hayli etkiledi. Kızarmış yüzü bana veremlilerinkinin daha güzel bir şeklini hatırlattı. Bir zamanlar çokça işittiğimiz o veremli güzelliğini. Onu görünce güvenimi birdenbire yeniden kazandım. Ellerimi makineden çektim. Dört. Bir anda geleceğin bu narin yaratığıyla yüz yüze kalmıştım. Dost doğru bana geldi ve gözlerimin içine bakarak güldü. Tavırlarında korkunun izinin bile olmayışı ilk anda etkiledi beni. Sonra onu izleyen diğer ikisine dönerek garip ve çok tatlı akıcı bir dille konuştu. Daha gelenler vardı ve kısa sürede bu enfes yaratıkların 8-10 tanesi çevremde küçük bir grup oluşturdu. Aralarından biri bana hitap etti. İşin tuhafı, sesimin onlar için ne kadar sert ve boğuk olduğu dank etti kafama. Bu yüzden başımı salladım, sonra kulaklarımı işaret ederek yeniden salladım. Bir adım ilerledi, duraksadı ve elime dokundu. Ve sırtımda, omuzlarımda küçük yumuşak başka dokunuşlar hissettim. Benim gerçek olduğumdan emin olmak istiyorlardı. Bunda insanı tedirgin eden hiçbir şey yoktu. Doğrusu bu sevimli küçük insanlarda güven aşılayan bir şeyler vardı. Zarif bir nezaket, biraz çocuksu bir huzur. Üstelik o kadar kırılgan görünüyorlardı ki, onların bütün bir düzinesini toplu iğneler gibi etrafa fırlattığımı hayal edebiliyordum. Ancak küçük pembe ellerini zaman makinesine sürdüklerinde onları uyarmak için ani bir hamlede bulundum. Ne mutlu ki henüz vakit varken o ana kadar unutmuş olduğum bir tehlikeyi hatırladım. Makinenin kollarına uzanarak onu harekete geçiren ufak manivelaları çözdüm ve cebime koydum. Sonra dönüp iletişim adına neler yapabileceğime baktım yeniden. Yüzlerine daha yakından bakınca, Dresden porseleni tipindeki sevimliliklerinde daha öte tuhaflıklar gördüm. Hepsi aynı tarzda kıvırcık olan saçları boyun ve yanaklarında sivri bir sona ulaşıyordu. Yüzlerinde tüyden eser yoktu ve hepsinin kulakları oldukça küçüktü. Parlak kırmızı, fazlasıyla ince dudaklı ağızlar ufaktı ve küçük çeneler sivriydi. Gözleri iri ve ılımlıydı. Bu benim bencilliğim gibi görünebilir, onlardan bekleyebileceğim ilgiden kesinlikle yoksun olduklarını düşündüm. Benimle iletişim kurmak için hiçbir çaba göstermeden, yalnızca gülümseyerek ve yumuşak, cilveli tonlarda birbirleriyle konuşarak çevremde durduklarından sohbeti ben başlattım. Zaman makinesini ve kendimi gösterdim. Sonra zamanı nasıl ifade edeceğimde duraksayarak güneşi işaret ettim. Bir anda ekoseli mor ve beyazlar içinde yabansı sevimlilikte minik biri benim hareketimi izledi ve gök gürültüsünü taklit ederek beni hayrete düşürdü. Hareketinin anlamı ne kadar açık olsa da bir an sersemledim. Birdenbire aklıma bir soru takılmıştı. Bu yaratıklar akılsız mıydı? Bu fikir beni nasıl çarptı bilemezsiniz. Malumunuz her zaman 802 bin küsür yılı insanların bilgi, sanat, her şeyde bizden inanılmaz derecede ileride olacaklarını öngörürdüm. Sonra bir tanesi aniden bizim 5 yaşındaki çocuklarımızın zeka düzeyinde olduğunu gösteren bir soru sordu. Ben bir yıldırımın içinde güneşten mi gelmiştim? Kıyafetleri, ince narin uzuvları ve kırılgan yüz hatları üzerine daha önce muallakta bırakmış olduğum hükmümü serbest kıldı bu. Zihnime bir hayal kırıklığı aktı hızla. Bir an için zaman makinesini yok yere kurmuş olduğumu hissettim. Başımla onayladım, güneşi gösterdim ve onlara karşılık olarak o kadar canlı bir gök gürlemesi temsili iade ettim ki irkildiler. Hepsi bir iki adım geri çekildi, başlarını eğdi. Sonra biri gülerek bana doğru geldi. Elinde bana hepten yabancı olan çiçeklerden bir zincir tutuyordu ve onu boynuma geçirdi. Bu fikir ahenkli alkışlarla kabul gördü. Çok geçmeden hepsi çiçek almak için oraya buraya koşturuyor ve ben adeta çiçek içinde boğulana dek gülerek üzerime fırlatıyordu. Daha önce böyle şeyler görmemiş olan sizler, sayılamayacak kadar çok ileride bir kültürün nasıl tatlı, ne harika çiçekler yaratmış olduğunu hayal bile edemezsiniz. Birisi oyuncaklarının en yakın binada sergilenmesi gerektiğini ortaya attı sonra. Böylece ben de bütün bu olan biten sırasında şaşkınlığıma gülümseyerek adeta beni seyretmiş olan beyaz mermer sfenksin yanından geçirilerek aşınmış taştan gri kocaman bir yapıya doğru götürüldüm. Onlarla birlikte giderken fazlasıyla ağır başlı olan entelektüel gelecek nesiller hakkındaki o kendinden emin sezinlemelerimin anıları karşı konulamaz bir keyifle aklımda canlandı. Binanın çok geniş bir girişi vardı. Baştan ayağa muazzam boyutlardaydı. Ben doğal olarak gitgide büyüyen ufak insanlar kalabalığıyla ve gölgeler içindeki gizemli halleriyle önümde açılan büyük ve süslü kapılarla fazlasıyla meşguldüm. Onların tepelerinin üzerinden gördüğüm dünyayla ilgili genel izlenimim, terk edilmiş, karmakarışık güzel çalı ve çiçekler, uzun süredir ihmal edilmesine rağmen içinde yabani ot bulunmayan bir bahçeydi. Garip beyaz çiçekli birkaç uzun başak gördüm. Bal mumu bitki örtüsünde belki bir 30 santim gelirlerdi. Renk renk fundaların arasında yabani bir şekilde oraya buraya saçılarak büyümüşlerdi ama dediğim gibi o sıra onları yakından incelemedim. Zaman makinesi çimende yabani çiçeklerin arasında kendi haline terk edilmişti. Giriş kemeri ağır oymalarla süslüydü ancak içeri girerken eski Fenike süslemelerini anımsattıklarını düşünsem de doğal olarak oymacılığı çok dikkatli gözlemleyemedim ve kötü bir şekilde kırılmış, hava koşullarından dolayı aşınmaya uğramış olmaları beni sarstı. Girişte daha parlak giyinmiş birkaç kişi karşıladı beni ve çiçeklerle süslü, donuk, 19. yüzyıl kıyafetleri içinde pek acayip görünen ben, ahenkli kahkahalar ve şen konuşmalar, parlak yumuşak renkli cübbeler ve ışıltılı beyaz uzuvların girdap gibi dönen kütlesiyle çevrelenmiş halde onlarla beraber içeri girdim. Büyük antre kahverengi ağırlıklıydı ve aynı oranda geniş bir salona açılıyordu. Çatı gölgeler içindeydi. Renkli camla kısmen sırlanmış, kısmen sırlanmamış pencerelerse ışığı yumuşatarak alıyorlardı içeri. Zemin sert, beyaz bir metalden kesilmiş, geniş bloklarla yapılmıştı. Levha değil, kalın dilimler de değil, aksine bloklardan ve o kadar yıpranmıştı ki ben bunu geçmiş nesillerin öteye beriye gitmelerine, onun daha sık uğranılan yolların arasında derince oyulmuş olmasına bağladım. Uzunluğun çaprazında cilalı taştan bir sürü masa gördüm. Yerden 30 santim kadar yüksekte ve bir yığın meyve vardı üzerlerinde. Bazılarını aşırı irileşmiş ahududu ve portakal olarak tanıdım ancak büyük çoğunluğu bana yabancıydı. Masaların arasına birçok yastık saçılmıştı. Kılavuzların bunlara yerleşerek bana da aynısını yapmamı işaret ettiler. Sevimli bir resmiyetsizlik içinde kabuk ve sapları masaların kenarındaki yuvarlak deliklerin içine atarak elleriyle meyveleri yemeye başladılar. Onları örnek almaktan gocunmadım çünkü aç ve susuzdum. Bir yandan da acele etmeden salonu inceliyordum. Beni belki de en çok etkileyen harap görünüşü oldu. Yalnızca geometrik şekillerle süslü, renkli camlı pencereler birçok yerinden kırılmış, alt kenardan sarkan perdeler kalın bir toz örtüsüyle kaplanmıştı. Bir de yanımdaki mermer masanın köşesinin kırık olduğu çarptı gözüme. Yine de insanda genel olarak aşırı zengin ve renkli bir izlenim bırakıyordu. Salonda yemek yiyen belki birkaç yüz kişi vardı ve çoğu yediği meyvelerin üzerinden parlayan gözleriyle benim yakınıma olabildiğince sokulmuş, ilgiyle beni seyrediyordu. Hepsi yumuşak ama dayanıklı olan aynı ipeksi kumaşa bürünmüştü. Aklıma gelmişken meyve tek besinleriydi. Uzak geleceğin bu insanları katı birer vejeteryendi ve onlarla birlikteyken bazı dünyevi arzulara rağmen ben de meyveyle beslenmek zorundaydım. Doğrusu sonradan ihtiyozorun arkasından atların, sığırların, koyunların, köpeklerin de neslinin tükenmiş olduğunu öğrendim. Ama meyveler çok lezzetliydi. Özellikle biri vardı ve orada bulunduğum zaman diliminde onun mevsimiydi. Üç kenarlı bir kabuğun içinde tozumsu bir şey çok hoşuma gitti. Onu başlıca yiyeceğim yaptım. Başlangıçta bütün bu tuhaf meyveler ve gördüğüm garip çiçekler kafamı pek karıştırdı ama sonradan önemlerini kavramaya başladım. Her neyse, şu an size uzak gelecekte meyveyle geçirdiğim akşam yemeğinden söz ediyorum. İştahımı bir parça frenler frenlemez, bu yeni insanlarımın dillerini öğrenmek için azimli bir girişimde bulunmaya karar verdim. Kesinlikle yapılacak ilk şey buydu. Başlamak için meyveler uygun görünüyordu ve bir tanesini elime alarak soru sorar bir dizi sesler çıkarmaya ve hareketler sergilemeye başladım. Anlatmaya çalıştığımı iletmekte oldukça zorlanıyordum. Çabalarımın karşılığı ilk başta şaşkın bakışlar ve dinmez kahkahalar oldu. Ama çok geçmeden sarışın küçük bir yaratık amacımı kavramış görünerek bir isim tekrarladı. Birbirleriyle gevezelik edip uzun bir süre bu işi tartıştılar. Dillerinin küçük kibar seslerini çıkarmak için ilk girişimlerim büyük bir eğlence kaynağı olmuştu. Ancak çocukların ortasına düşmüş bir okul müdürü gibi hissediyordum kendimi ve ısrar ederek kısa zamanda en azından çok sayıda isme hakim olabildim. Sonra işaret zamirlerine giriştim. Oradan yemek fiiline kadar vardım. Ancak yavaş ilerleyen bir işti bu ve küçük insanlar çabucak yorularak sorularımdan kaçmak istediler. Ben de daha ziyade ihtiyaçtan derslerini kendilerini istekli hissettiklerinde küçük dozlarda aktarmalarına izin verdim. Ve gerçekten de çok küçük dozlarla karşılaştım. Hayatımda bunlardan daha miskin, daha kolay yorulan insanlar görmemiştim. Minik ev sahiplerimde daha ilk anlarda keşfettiğim tuhaf bir özellik de umursamaz halleri oldu. Çocuklar gibi hevesli, şaşkın nidalarla yanıma geliyor, yine çocuklar gibi bir süre sonra beni incelemekten vazgeçip başka oyuncakların peşinden koşuyorlardı. Akşam yemeği ve sohbet girişimlerim son bulmuştu ve ilk kez başlangıçta çevreme toplanmış olanların hemen hepsinin gitmiş olduğunu fark ettim. Tuhaftır, bu küçük halkı ben de çok çabuk gözden çıkarmıştım. Karnını doyar doymaz büyük ve süslü kapının içinden geçerek aydınlık dünyaya yeniden çıktım. Sürekli olarak bu gelecek insanlarının bir diğeriyle daha karşılaşıyordum. Biraz arkamdan beni izliyor, hakkımda konuşup gülüşüyor ve cana yakın gülümsemeler takınıp jestlerde bulunduktan sonra beni yeniden kendi halime bırakıyorlardı. Ben büyük salondan çıktığımda yeryüzünün üzerine akşamın sükuneti çökmüştü. Manzara batan güneşin sıcacık ateşiyle aydınlanıyordu. Olaylar zihnimi bulandırdı önceleri. Her şey benim tanıdığım dünyadan o kadar farklıydı ki çiçekler bile. İçinden çıktığım büyük bina geniş bir nehir vadisinin eteklerine kuruluydu. Ne var ki Thames bugünkü konumundan bir mil kadar uzaklaşmıştı. Yaklaşık 1,5 mil kadar yukarı, gezegenimizin milattan sonra 802.701 yılındaki halini daha geniş bir şekilde görebileceğim bir tepenin doruğuna tırmanmaya karar verdim. Evet, makinemin ufak kadranlarının kaydettiği tarih buydu. Yürürken dünyanın içinde bulunduğu bu viran olmuş ihtişamı açıklamaya yardımcı olabilecek herhangi bir iz bulmak için tetikteydim. Gerçekten her şey yıkılmış haldeydi. Tepenin doruklarına doğru alüminyum kütleleriyle birbirine bağlanmış koca bir granit yığını vardı. Sarp duvarlardan ve çökmüş molozdan oluşan muazzam bir labirent. Ortasında dolgun öbeklerce pagoda benzeri harika bitkiler, sanırım ısırgan, bulunuyordu ama yaprakların çevresi eşsiz bir kahverengiye çalıyordu ve insana bakmıyorlardı. Hangi nedenle inşa edilmiş olduğunu belirleyemediğim devasa bir yapının metruk kalıntılarıydı besbelli. Sonradan burada çok garip bir tecrübe yaşayacaktım, çok daha acayip bir keşfin ilk girişimi. Ama bundan yeri geldiğinde söz edeceğim. Bir parça dinlendiğim bir terastan ani bir düşünceyle çevreye baktığımda görünürde hiçbir küçük evin bulunmadığının farkına vardım. Anlaşılan müstakil ev, hatta bir olasılıkla aile kavramları yok olmuştu. Yeşilliğin arasında orada burada sarayı andıran binalar vardı. Ancak bizim İngiliz tarzı kır manzarasının o karakteristik özelliklerini oluşturan ev ve baraka yitip gitmişti. Komünizm dedim kendi kendime. Ve arkasından aklıma başka bir fikir geldi. Beni izlemekte olan yarım düzine küçük surete baktım. Ve ani bir kavrayışla hepsinin aynı kıyafet tarzına, aynı tüysüz yumuşak çehreye ve genç kızlara yaraşır aynı yuvarlak uzuvlara sahip olduğunu algıladım. Bunu daha önce fark etmemiş olmam belki garip gelebilir. Garip olmayan ne vardı ki? Gerçeği tüm çıplaklığıyla görebiliyordum artık. Bu gelecek insanları kıyafette aynı ve bugün cinsiyetleri birbirinden ayıran beden ve tavır farklılıklarından yoksundular. Çocuklarsa yalnızca anne ve babalarının minyatürleri gibi göründüler gözüme. O anda o zamanın çocuklarının en azından fiziksel olarak çok erken gelişmiş oldukları kanısına vardım ve sonradan bu kanımı doğrulama imkanını fazlasıyla buldum. Bu insanların içinde yaşadıkları huzur ve güven ortamını görünce cinsiyetlerin bu yakın benzerliğinin beklenebilir olduğunu hissettim. Çünkü erkeğin iktidarı ve kadının yumuşaklığı, aile kurumu ve mesleklerin ayrımı bir fiziksel güç çağının saldırgan gereklilikleridir yalnızca. Nüfusun dengeli ve bereketli olduğu yerde çok çocuk doğurmak devlete lütuftan çok bela olur. Şiddetin pek nadir uğradığı ve evlatların güvende olduğu yerde verimli bir aile kurma gerekliliği daha azdır. Aslında hiç yoktur. Ve cinslerin çocuklarının ihtiyaçlarına bağlı olarak ihtisas kazanmalarına gerek kalmaz. Bunun bazı başlangıçlarını şimdi bile görüyoruz. O gelecek çağdaysa bu durum tamamlanmıştı. Hatırlatayım, bu benim o zaman kafamda kurduklarımdır. Gerçeklerden ne kadar uzak olduklarını anlamakta gecikmeyecektim. Bütün olan biten hakkında derin derin düşünürken küçük, sevimli bir yapı çekti dikkatimi. Kubbenin altında bir kuyuya benziyordu. Bir an kuyuların varlığının hala sürmesindeki tuhaflığı düşündüysem de sonra kurgularımın örgüsünü kaldığı yerden sürdürdüm. Tepenin doruğuna doğru geniş binalar yoktu ve bir olasılıkla mucizevi bir yürüme takatim olduğu için kısa zaman sonra ilk kez bir başıma kaldım. Garip bir özgürlük ve macera hissiyle zirveye doğru yoluma devam ettim. Orada ne olduğunu çıkaramadığım sarı madenden bir oturak buldum. Yer yer pembemsi bir pasla kaplanmış, yumuşak yosunla yarı yarıya örtülmüştü. Kol dayanakları dökümdü ve törpülenerek grifon kafası şekline büründürülmüştü. Oturdum ve dünyamızın o uzun günün batışı altındaki engin manzarasını incelemeye koyuldum. Hayatımda gördüğüm en güzel, en hoş görüntüydü bu. Güneş ufukta çoktan alçalmıştı ve batı yatay mor ve kızıl çizgilerin bulandığı altın rengiyle alev alevdi. Altta Thames Vadisi vardı ve nehir vadinin içinde parlatılmış çelikten bir şerit gibi uzanıyordu. Alaca yeşilliğin arasına yayılmış, bazıları yıkıntı olan, bazılarında ise hala oturulan büyük saraylardan söz etmiştim. Bu sahipsiz yeryüzü bahçesinde şurada burada beyaz ya da gümüşü şekiller yükseliyor, şurada burada bir kubbenin veya dikili taşın keskin dikey çizgisi beliriyordu. Çalı çiti yoktu, mülkiyet haklarının izi yoktu, tarıma dair herhangi bir belirti de. Bütün dünya tek bir bahçe haline gelmişti.